Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 24 Ekim 2022 günlerden pazartesi, yeni bir haftada dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem yüklü, Ukrayna sahasında gerilim var. Herson saldırısına hazırlandığı geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın haberleri geliyordu. Barajın havaya uçurulması, Rusya Federasyonu'nun sivil tahliyeleri derken bu hafta sonuna da Rusya Federasyonu'ndan ortaya atılan iddia damgasını vurdu. Ukrayna tarafının kirli bomba, radyoaktif unsurlar taşıyan kirli bomba kullanıp bunu suçu da Rusya'nın üzerine atmaya hazırlandığını Savunma Bakanlığı açıkladı. Savunma Bakanı Sergey Shoigu, ABD, Britanya, Fransa'nın yanı sıra Türkiye Dışişleri Savunma Bakanlarıyla da telefon trafiği yürüttü. Kirli bomba kullanımına dair uyarılarda bulunduğu bilgileri geliyor. Açıklamalar var bu konuda, aktaracağım size. Hulusi Akar'la da görüşmesi dikkat çekici oldu hafta sonunda. Avrupa'da enerji tartışmaları var. Geçtiğimiz hafta AB Liderler Zirvesi vardı. Ukrayna'ya Marshall Planı konulu temalı bir yazı kaleme aldı Almanya Başbakanı ve AB Komisyonu Şefi Ursula von der Leyen. Avrupa'da siyasi değişiklikler hissediliyor. Britanya Başbakanlığından Liz Truss 44 gün sonra istifa etmek durumunda kalmış idi. Yeni seçim bugün yapılacaktı ki son dakika haberi olarak dün aslında aday olacağı söylenen ve 100 vekilin daha desteğini aldığı belirtilen Boris Johnson dün akşam uygunsuz olacağına hükmetmiş olmalı ki herhalde İngilizler için sevinecek bir şey olsa gerek. Çünkü geçen Temmuz'da istifa etmek zorunda kalmıştı. Adaylıktan çekildiğini, aday olmayacağını duyurmuştu. Son aday da grup başkanı Penny Mordaunt da adaylıktan çekilince zaten geriye Rishi Sunak kalmış. Liz Truss'ın aslında Ağustos'ta yarıştığı isimdi. Sonunda tabii şimdi sorular var, acaba ne kadar süre başbakan kalabilecek diye. Velhasıl Britanya'da durum böyle. İtalya'da bütün dikkatler 25 Eylül seçimleri vesilesi İtalya'ya çevrilmişti. Giorgia Meloni ilk kadın başbakan partisi birinci sırada çıkmıştı. İtalya'nın Kardeşleri Partisi de bir faşist etiketi taşıyordu. Mussolini'ye olan ilgi ve alakası nedeniyle, siyasi kökeni nedeniyle işte Giorgia Meloni sağ hükümeti kurmayı başardı. Faşist etiketleri çıkartıldı, öyle diyelim. NATO'ya destek, NATO politikalarına destek verdi. Amerika başta olmak üzere Avrupa'dan tebriklerini almış durumda. Bugün İtalya'ya bakacağız, programın ikinci yarısında İtalya'ya bağlanacağız. Gazeteci yazar Birgül Göker Perdisa'dan hem bilgileri alacağız nasıl bir İtalyan hükümeti oluştuğuna dair, hem İtalya'da neler tartışılıyor, dertlere devamı değerlendirmelerini alacağız kendisinden. Bunun dışında Amerika'da 8 Kasım ara seçimleri yaklaşıyor. Çin Komünist Partisi'nin 20. kongresi hafta sonu tamamlandı. Mao'dan bu yana ilk defa 3. dönem için Xi Jinping'le devam ediyor Çinliler. Tabii bunun yankıları var. Onlara dair notları da aktarmaya çalışacağım. Yine Orta Doğu'dan bazı başlıklar var. Onları da sürem el verdiğince aktaracağım. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik web sitesinden kulaklık simgesini tıklamanız bizi dinlemeniz için Türkiye'nin her yerinden yeterli. Telegram hesabının linkini paylaştım. Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'ten rahatlıkla bizi takip edebilirsiniz, dinleyebilir, izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi öncelikle Ukrayna sahası Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyon diye andığı operasyon devam ediyor. Kırım Köprüsü, Kerç Köprüsü'nün vurulması sonrasında Ukrayna'nın askeri, idari ve enerji hatlarının vurulması devam ediyor. Ukrayna tarafı da özellikle Zaporojye bölgesindeki nükleer santrali hedef alıyor. Yine hafta sonunda da haberler geldi. Pek çok bölgede Ukrayna ordusunun karşı harekata giriştiği ancak püskürtüldüğü yolunda haberler geliyor. Özellikle Herson bölgesinde Amerika'daki 8 Kasım ara seçimleri öncesinde bir Ukrayna karşı saldırısı bekleniyordu. Hatta baraj, büyük bir baraj var orada, onun patlatılması. Tabii Rusya hatlarını, savunma hatlarını ve sivillerin yaşadığı bölgeyi sular altında bırakacak. Dolayısıyla gerçi Ukrayna tarafı Rusya patlatacak diyor ama Rusya neden kendi hatlarını bu hale düşürsün diye bir tabii soru var ki çok da sorulmuyor. Velhasıl Herson'da tahliyeler bölgeyi özellikle sivillerin bulduğu alanlarda çatışma gerçekten çok büyük kayıplara yol açıyor. Rusya Federasyonu geçtiğimiz haftadan itibaren bölgeden sivil tahliyeleri arttırmış idi. Çok acayip bir savaş bu. Yani hafta sonu özellikle Harkov bölgesi Rusya'dan arka arkaya uyarılar geldi. Çünkü tabii Ukrayna sahasında özellikle batıda Ukrayna'nın Rusları, nüfusun hiç de azımsanmayacak bir kesimini oluşturan ve güneydoğu hattında yaşayan Ruslar pek anılmıyor. Ukraynalı deniliyor ama tabii ki biraz o dost Rusya'nın karmaşıklığından, Sovyetler Birliği döneminden kaynaklanan Minsk anlaşmaları, iç savaş süreci, bununla alakalı çok detaylara inmezseniz daha kabaca baktığınız zaman böyle söyleyebiliyorsunuz. O zaman da krizi anlamlandırmak çok mümkün değil tabii. İşte bu koşullar altında Ukrayna tarafının bölgede yaşayan Rusları da çok dert edinmeyen tarafın, Ukrayna tarafının yeni provokasyonlar hazırladığını söylüyor Rusya tarafı. Özellikle Harkov bölgesinde Volchansk kentinde gıda dağıtımı sırasında yabancı paralı asker birliğinin sivillerin toplandığı yeri topçu ateşiyle vurması yoluyla savaş suçları ithamı yöneltmeye çalıştıkları hafta sonu gelmişti. Haberi gelmişti ama daha dikkat çekici olanı dün özellikle yüksek sesle dile getirildi. Rusya Savunma Bakanlığı dün ve bugün Ukrayna ordusunun düşük yoğunluklu nükleer provokasyona hazırlandığını, Britanya'nın yardımıyla hazırlandığını duyurdu. Kirli bomba deniliyor bunun adına. Bugün özellikle Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Silahlı Kuvvetleri'nin, Rusya'nın bunun şefi açıklamalar yaptı. Bu malzemeler yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum kullanılan düşük kapasiteli, yani taktik nükleer silahlar aslında, bir Rusya mühimmatının olağan dışı patlaması gibi gösterilerek gizlenebilir dediler. Havadaki radyoaktif izotopların varlığının Avrupa'da kurulu uluslararası izleme sisteminin sensörleri tarafından kaydedilmesi ve Rusya'nın taktik nükleer silah kullanmakla suçlanmasının planlandığını Ukrayna tarafından duyurdular. Anladığım kadarıyla bu yönde istihbarat alınmış olunsa ki çok ciddi açıklamalar arka arkaya geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün bunun çok ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. Ama dün gelen haber, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun bu konuda ABD, Fransa, Britanya, Türkiye'de dahil olmak üzere Hulusi Akar'la da telefonda konuştuğu haberleri geldi. Kirli bomba kullanmayın. False flag diyorlar buna, yanıltma operasyonu, karşı tarafı suçlamak için yapılan bir eylem. Maalesef Batı'nın çok zengin bir yanıltma operasyonu tarihi olduğunu da biliyoruz. Anladığım kadarıyla Rusya Federasyonu kendisini zor duruma düşürecek böyle bir yanıltma operasyonunu engellemek için bu konuyu dünyaya bu tarz telefon görüşmeleriyle mal etmeyi seçmiş gibi gözüküyor. Lloyd Austin'le Cuma günü de Ukrayna'daki durumu görüşmüşlerdi. Amerikan tarafının girişimiyle bu görüşmenin yapıldığı haberleri gelmişti. Pazar günü ikinci kez görüşmüş oldular kirli bomba vesilesiyle ve Lloyd Austin, yani Amerikan Savunma Bakanı'nın Shoigu'ya irtibatı sürdürelim çağrısı dikkat çekti. Bu tabii Amerika'da aslında belki Amerikan liderliğinde farklı kanatları bu savaşın yönelimi konusundaki çelişkili durumlarına yorulabilir. Daha önce Joe Biden alenen Rusya liderinin ağzından nükleer kelimesi hiç çıkmamışken, caydırıcılık vurgulu açıklama yapmışken, Rusya'nın nükleer silah kullanabileceğini söylediğini iddia ettiğinde, Lloyd Austin böyle bir şey, hani NATO'da kullanır mı buna karşılık diye sorulduğunda, nükleer meseleyi gündem dışına çıkartma vurgusuyla dikkat çekmişti. Dolayısıyla Pentagon şefinin kanadı biraz daha bu işleri dizginleme yanlısı gibi gözüküyor. Sergey Shoigu Fransız mevkidaşı Le Cornu'yla da görüşmüş, Ben Wallace'la da görüşmüş. Hepsinin açıklaması aynı. Kirli bomba kullanacak Ukrayna, ya da Ukrayna tek başına hareket etmiyor tabii, arkasındaki güçler olarak bu işlere girişmemek gerekiyor. Çok tehlikeli vurguları var. Hulusi Akar'la görüşmesinde de daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Güvenlik durumunu daha da kötüleşecek provokasyonlar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması vurgusu dikkat çekti bu görüşmeye dair, Sergey Shoigu'yla görüşmeye dair. Evet, hakikaten tehlikeli zamanlardan geçiyoruz. Bu arada tabii başka vurgular da var. Açıkçası Batı medyasında ve Batı medyasını nazaran diye daha eleştirel bakan yazarlar, özellikle Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aniden Washington'a gittiği, Amerikan liderliğiyle görüşmeler gerçekleştirdiği, bunun arkasında ne yatıyor diye sorgulanıyor. Biraz da tabii G20 zirvesi olacak Kasım ortasında. O zirvede Joe Biden Putin'le görüşür mü? Biraz Ukrayna çatışması dizginlenir mi? 8 Kasım ara seçimleri Amerika'da çok önemli. Bütün bunlar bağlantılı gibi gözüküyor. Evet, ama öte yandan hafta sonunda Amerika'nın 101. hava indirme tümeninin Polonya-Ukrayna sınırı boyunca konuşlandığı haberleri ve görüntüleri geldi. Çünkü CBS televizyonunu da yanlarında götürmüşler. Amerikalılar seviyorlar böyle işte, biliyorsunuz Körfez Savaşı'ndan beri böyle bir takım medyayı kendileri askeri operasyon düzenledikleri sahalara götürüyorlar. Bu özelliği şu: 1945'ten bu yana Avrupa topraklarında 101. hava indirme tümeninin ilk kez konuşlanması, işte tedarik hatlarını Ukrayna'ya silah gönderen korumak deniliyor. CBS muhabiri, bu sadece NATO bölgesini korumak değil, sınırı geçmeye tamamen hazırlıklılar diyerek Amerikan medyasının savaş pompalamalarını biliyoruz. Geçmişteki işgal ve operasyonlardan medya ayağının ihmal edilmediği gözüküyor. Ayrıca tabii Lloyd Austin öbür kanatta gibi bir görüntü var iken, hafta sonu Genelkurmay Başkanı Mark Milley Amerika'nın bu çatışma sadece Ukrayna'nın çıkarına, yani Ukrayna ile alakalı değil, Ukrayna'nın düşüşü kurallara dayalı düzeni, Ukrayna'nın düşüşünü engellemek lazım, kurallara dayalı düzeni korumak için de tabii, hangi kurallara dayalı düzen diye insan tabii ki kendilerine sormak istiyor. Dünyada çok sorulmuyor. Amerikan Senatosu'nun Amerikan ordusuna tarihi nitelikte silah alım yetkisi vermesine denk gelmesi, bu savaşın boyutlarının tırmandırılıp tırmandırılmayacağını 8 Kasım herhalde biraz belirleyici, bu soruları yönelttiriyor insana. Ayrıca eski CIA şefi ve Afganistan'daki Amerikan işgal güçlerinin komutanı David Petraeus, Türkiye'de de çuval vakasıyla tanınıyor biliyorsunuz, Fransız L'Express dergisine konuşmuş ve demiş ki NATO üyesi ülkelere saldırı olması kırmızı çizgi, Belarus hattından bir saldırı olabilir. Ukrayna NATO üyesi değil sonuç itibariyle, yani onun üzerinden oyun kurgulanıyor. Bu koşullarda Amerika tepki verebilir, Ukrayna çatışmasına müdahil olabilir, ama bunu çok uluslu güçle yapar. Çok uluslu gücü hangi kurallara dayalı, hangi uluslararası kurallara dayalı olarak kuracaklarının sorusunun bir yanıtı yok zaten biliyorsunuz. Amerika BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymasıyla tanınan bir ülke değil. Şimdi Rusya'yı da bununla ilgili suçluyorlar. Tabii ki Rusya Amerika'nın uyduğu hangi kurallara uymamış diye de bir soru ortaya çıkıyor burada. Nükleer savaş, kirli bomba, Amerika'nın Ukrayna çatışmasında zaten müdahil olduğu, Ukrayna ordusunu tamamen NATO lojistiği, NATO iletişimi, NATO'lu komutanların yönlendirdiği vesaire konuşulurken, bir yandan da dizginleme çabaları, böyle bir resim var. Bir de İran'ın İHA ve SİHA Rusya'ya sattığı iddiaları, bu konuda İran yalanlıyor katiyetle. New York Times gazetesi de işte yeniden Ukraynalıları atfen havada işte o şeyleri andıran üçgen biçiminde İHA'ları, SİHA'ları gördük. Silahlarla nasıl sesi duyduk, vurduk falan gibi haberlere yer veriyorlar. Böyle bir İran sosu, krizin İran sosu oldu. İran bir kez daha yalanladı AB'nin ve Britanya'nın bu konuda özel yaptırım kararı alması karşısında. Yabancı medya kuruluşlarının teyit edilmemiş haberlerine dayalı hareket edildiği vurgusu yapıldı. Evet, Rusya yetkililerinden hafta sonunda arka arkaya açıklamalar vardı. Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vasily Nabeznya, Ukrayna'nın uzun süredir Rusya topraklarında terör yöntemleri kullandığı temasını BM'de işledi. Rusya aynı zamanda Viyana'da askeri güvenlik silah kontrolü müzakerelerinde de temsil ediliyor. Oradaki heyetin başında da Konstantin Gavrilov isimli bir Rus diplomatı var. O da Ukrayna'da giderek yabancı paralı askerlerin sayısının arttığını, onların nereden geldiklerini, kimler tarafından yönlendirildiğini bildiklerini dile getirmiş durumda. Böyle bir Rusya'dan çerçeve var. Bir de Amerika ile ilgili dikkat çekici bir haber ve hafta sonu yabancı Amerikan kaynaklarında görmüştüm. Nisan ayında bir paylaşım yapan ABC News'un muhabiri James Meek ortadan kaybolmuş Virginia'daki evine. Bu paylaşımdan hemen sonra böyle siyah FBI zırhlarını andıran araçlar yanaşmış. 10 kişi inmiş tanıklara göre ve sonra ortadan kaybolmuş. 8 yıllık bir laboratuvar deneyi Ukrayna ABD için diye bir paylaşım yapmış eski bir CIA görevlisinin tweetini retweet alıntılayarak gerçekler yazmış. Daha önce de aslında bir takım Amerikan yönetimiyle ilgili çok da hoşlarına gitmeyecek haberler yapmış bir isim. ABC News ise aniden işten ayrıldığı açıklamasıyla yetinmiş gözüküyor. Adam ortadan kaybolmuş gözüküyor. Hakikaten bir gazeteci. Batı'da da biliyorsunuz böyle şeylere çok önem verirler. Hep Rusya ve Çin'i daha çok suçlarlar. Umarım bu iddialar doğru değildir. En kısa sürede gazeteci ortaya çıkar diye. Ve geçen haftaki Avrupa Birliği zirvesi, oradan tabii Rusya Federasyonu'na karşı ekonomik savaşı ağırlaştırma, yeni yaptırım paketleri. Yalnız doğalgazda tavan fiyat konusunda tam bir anlaşma çıkamadı ama bu konuyu enerji bakanları görüşmeye devam edecekler. Rusya'nın tabii tepkileri var. Avrupa politikalarının çatışmacı nitelikte olduğunu söyledi Maria Zaharova. Kiev'in suç eylemlerinin örtbası edildiği vurgusu yaptı. Saldırgan davranışların cezasız kaldığını söyledi. Ekonomik krizleri biz yol açmıyoruz, Avrupalıların kendi politikaları yol açıyor dedi. Bir de tabii Avrupa Birliği zirvesinde Ukrayna Rusya'nın 300 milyar dolar kadar olan varlıkları, bunu alenen el koydular. Batı'nın çok başvurduğu bir şey. Venezuela'nın altınlara da el koymuşlardı. Beğenmedikleri iktidarlar varsa bir ülkede hemen o ülkenin varlıklarına el koyabiliyorlar. Batı sistemi bunlara izin veriyor. Böyle bir enteresan bir durum. Şimdi bunu da gündeme getirdiler. Bu konuda tabii bu arada özel mülkiyet diye bir şey var. Batı sisteminin aynı zamanda amentüsü diyelim. O nasıl olacak? O da bir tartışma. Ukrayna Başbakanı Deniz Şmyhal bu konuyu gündeme getirmiş. Rusya'nın çalınan paralarını bize verin diyor açıkçası. Her ay 1,5 milyar dolar, yani bu savaş tabii Batı parasıyla, Batı teknolojisiyle yürüyen bir savaş olmasa zaten bu boyutlarda olmayacak. Bir de tabii başka paralar da söz verdiler. Deniz Şmyhal, Ukrayna Başbakanı, söz verdikleri paralar verilmezse aylıkları, ücretleri ödeyemez. Yani Batılılar Ukraynalıların maaşlarını, ücretlerini, emekli maaşlarını ödüyorlar. Aksi takdirde bunlar gerçekleşemeyecek. Ama yetmez diyorlar ve Rusya'nın varlıklarını Ukrayna'ya verelim. Orada el koyalım, öbürüne verelim. Enteresan bir emsal. Batılılar hep aslında biliyorsunuz 30 yıldır bütün eylemleriyle emsal teşkil ediyorlar. Bu da ilginç bir emsal olur. Geriye kazanan istediğini yapar gibi bir sonuç kalabilir. Bu da tabii çok büyük bir hukuksuzluk. Şu koşullarda, şu dünya gündemi bağlamında söylüyorum. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer bu konuda ancak mahkeme kararı verir Rusya'nın el konulan varlıklarına. Hangi mahkeme, hangi yargı tabii, onu da sormak lazım. Nereden çıktı şimdi? Biliyorsunuz hukuk gökten inmiş bir şey değil. İnsanlar siyaset yapıyorlar ve hukuk yapıyorlar. Böyle bir durum olduğunu unutmamak lazım. Şimdi Tabii Ukrayna ekonomik olarak tamamen Batı'nın ödediği paralarla geçinen bir ülke haline maalesef getirildi 2014 krizinden bu yana ve en son Rusya'nın iç savaşa 24 Şubat'ta müdahalesinden bu yana. Ukrayna'yı yeniden kalkındırma teması Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi için Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir yazı kaleme almışlar. Marshall Planı, Amerika'nın Avrupa için 2. Dünya Savaşı, Türkiye için de Türkiye'yi sanayileşmekten alıkoyup tarım toplumuna çevirmeyi de hedefleyen Marshall Planı'nın benzerini Ukrayna için önermişler efendim. Tabii yani Scholz bu yetmez demişti, o yüzden anlamak zor. Bir de makalede enteresan olan şöyle bir cümle var. Ukrayna tüm dünyada barış içinde bir arada yaşamamızın ve refahımızın temeli olan kurallara dayalı uluslararası düzeninde savunuyor demişler. Hakikaten çok enteresan. Ukraynalı neonazilerin görmezden gerilmesinin tehlikelerini anlayabilmiş değiller. Aşırı sağ çok da dertleri değilmiş gibi gözüküyor. Ya da yönetilebilir belki buluyor olabilirler. Fransa'dan dikkat çekici eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Avrupa Birliği'ni volkanın kenarında dans ediyorlar diye eleştirmiş. Avrupa Birliği'nin yanlış hesap yaptığını, yapay ve öfkeli reaksiyonlarla sorumsuzca davrandığını söylemiş. Çok dikkat çekici eski bir Fransa lideri olarak. Şimdi Avrupa Birliği zirvesinden ne çıktı? Çok bir şey çıkmadı aslında bildiklerimizin dışında. Doğalgaza tavan getiremediler. Macaristan Başbakanlığı ısrarla buna yeni yaptırımlara izin vermeyeceğiz diyor. Macaristan'ı acaba Avrupa Birliği'ne atarlar mı diye düşünmeye başladım doğrusunu söylemek gerekirse. Rus gaz tedarikini etkileyen her türlü AB yaptırımını veto etmeye devam edeceğiz diye. Çünkü kararlı bir açıklama geldi Macar Başbakanlığı'ndan. Tabii bu arada yani bütün bu girişimler en başta Avrupa ülkelerini vuruyor. Almanya'da Standard & Poor's Global bir verilere dayalı analizler yapmış ve katiyetle bir resesyon öngörüsünde bulunuyor. Almanya zengin bir ülke. 200 milyar euroluk enerji fonlaması kararı çıkarttı Scholz hükümeti. 100 milyar euro da askeriye biliyorsunuz güçlendirecekler ama sonuçta üretim yapamıyorsanız, bütün kapitalist sistemi sarsacak kararlar alıyorsanız, enerji sıkıntısı varsa bu işin bir sonu olacak. Kim daha çok dayanırsaya varıyor ya da başka bir yere evrilebilir tabii böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntı sadece bu da değil. Tabii ki bu Ukrayna çatışması Avrupa Birliği'nin en önemli iki gücü Almanya ve Fransa arasında da biraz çatlaklar yaratmış gibi gözüküyor. Onu yarın özellikle konuşacağım. Bu hafta çarşamba günü Almanya şansölyesi Olaf Scholz Paris'e gidecekmiş ve Macron'la görüşecekmiş. Hükümetler arası toplantı yapamadılar. Ocak ayına ertelendi. Daha doğrusu ortak kabine topluyorlardı 2019'dan yanılmıyorsam beri. Şimdi anlaşmazlık dosyaları çok yüklü gibi gözüküyor Almanya ile Fransa arasında. Bunu yarın ayrıca özel olarak konuşmak istiyorum Avrupa'daki gidişatı görmek açısından. Ama İtalya'da hükümet kuruldu. İlk defa bir kadın başbakan Sergio Mattarella Cumhurbaşkanı, İtalya'nın solcu Cumhurbaşkanı görevi Giorgia Meloni'ye verdi. O da kabine listesi onaylandı vesaire derken İtalya'nın kardeşliği Forza Italia Partisi Silvio Berlusconi'nin ve La Liga Kuzey Birliği diye anılan daha sağda hep aşırı sağcı diye nitelendirilirdi. Tabii Meloni'nin İtalya'nın kardeşleri faşist parti olarak nitelendiriliyordu ama artık zaten Ukrayna'daki yönetimde AB değerlerini taşıyan yönetim olarak nitelendirildiği için hani diyebiliriz ki enteresan değerler bunlar ılımlı bir analizle. Şimdi Başbakan Yardımcısı yeni Dışişleri Bakanı Antonio Tajani olmuş. Efendim Savunma Bakanı kardeşlikten Guido Cossetto olmuş. Birazdan Birgül Göker'le konuşacağız. O bakanların aslında kim olduklarını aktaracak kendisi çalıştığı için çok kısa bir süre önce, bir saat önce konuştuk kendisiyle. Biliyorum ben ne dediğini. Kaydı yayınlayacağız. Orada bütün İtalyan bakanları aktaracak sizlere. Tabii Meloni, Mussolini'nin tarihi Roma yürüyüşünün 20 tam 100 yıl sonra iktidara yürümüş oldu. 27-31 Ekim 1922. Kara gömlekliler anılan, diye anılan faşistleriyle Roma'ya yürümüş, iktidarı ele almıştı. Meloni katılımın düşük kaldığı bir seçim sonrasında bir koalisyon kurdu. Öncesinde Berlusconi'nin kayıtları sızdı. Ya Minsk anlaşması vardı, Ukrayna çatışması bu hale gelmeyecekti filan derken yakalandığı biraz köpürdüler ama partisi geri adım atınca koalisyon kuruldu. Kurmakla kalınmadı. Hemen Meloni Twitter hesabından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le güzel güzel yazıştı. NATO ile çalışmaya hazırız. Askeri ittifaktan daha fazlası bu vesaire dedi. Aynı şekilde Zelenski ile de kutlama mesajları, cesur Ukrayna halkının yanındadır. Ukrayna'nın Ruslarının değil, cesur diğer Ukrayna halkının yanında herhalde. Yalnız değilsiniz diye tweet attı. Yani aslında Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin politikalarını izleyeceği anlaşılıyor. Joe Biden tebrik etmiş kendisini. Avrupa Birliği kurumları, konsey başkanı Şarmışa hepsi kendisini tebrik ettiler. Biden dediğim gibi tebrik etti. İlk bir de Emmanuel Macron'la görüşmüş. Aslında Meloni Fransa'daki Le Pen'le aynı ayarda bir politikacı. Enteresan paslaşmalar çıkıyor buradan ortaya. Birazdan zaten Birgül Göker Perdisa'yla konuşacağız. İtalya'yı, Britanya'da ise ortalık karıştı. Listerası aktarmıştım Cuma günü. Marul'un raf ömrü şakaları eşliğinde İngiliz siyasetine ilişkin o ironiyle Listeras 45. günde istifasını açıkladı. Bütçe krizi yaşamıştı, Maliye Bakanı'nı kovmuştu falan derken. Hafta sonu nefesler tutuldu çünkü Boris Johnson'ın Temmuz'da partisi artık git dediği için gitmek zorunda kalan, adeta kovulan Bojo kısaltması lakabıyla anılıyor. Tekrardan adaylığa bir soyunur gibi oldu ama anlaşılan o ki İngiliz devlet kurumsallığı yapma artık, bu kadar da olmaz dedi ki dün akşam saatlerinde aday olmayacağını, aslında gerekli sayıda milletvekilinin desteğini aldığını ama hani zamanlama doğru değil diyerek vazgeçti. Hakikaten yeniden başbakan olabilir mi diye konuşanlar vardı. Bugün biraz önce ben yayına girerken de eski Maliye Bakanı aslında Liz Truss'ın bu yaz sonundaki yarışta yendiği Muhafazakar Parti'nin işte 100 bin civarında üyesi oy kullanıyor, başbakan seçiliyor, sistem böyle. Rishi Sunak aday olmuş, tek aday kaldı ve tek rakibi de çekilince başbakan olmuş gözüküyor. İngiltere'de, Britanya'da durum parlak değil, ekonomik durum, enerji fiyatları, enflasyonist ortam. Piyasalara müdahale ediyor sürekli Britanya Merkez Bankası, böyle bir çerçeve var. Evet, biraz bu hafta Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için çekincelerini kaldırma, işte pazarlık taleplerini kabul ettirme noktasında temaslar olduğu bilgisini aktarayım. İsveç Dışişleri Bakanı Finlandiya'ya gitmiş, Türkiye ile ilgili beklentilerini dile getirmişler birlikte. Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan, söyledim randevu versinler, gelsin demişti geçen hafta. İyi haber diye karşılamışlar. Bu da enteresan bir üslup olmuş. Zaten Kristersson Cumhurbaşkanı'na bir de mektup yollamış. Türkiye'nin endişeleri ne kadar, işte terör, PKK, FETÖ dedikleri cemaat dosyaları vesaire. 25 Ekim'de bir heyet gelecek ayrıca Finlandiya'dan. Böyle bir Türkiye, çünkü Macaristan'la Türkiye kalmış durumda NATO'ya üyeliklerinin kesilmesi önündeki engel olarak. Bu arada Rusya ve Türkiye arasında özellikle ekonomik ilişkiler belki de son dönemin doruk noktasına çıkmış gözüküyor. En son Putin, Erdoğan'ın Astana buluşması ve Türkiye'nin gaz merkezi yapılması önerisi Batı kamuoyunun gündemine de bomba gibi düşmüştü. Ankara'dan bir kaynak Ria Novosti'ye konuşmuş ve gaz merkezi işinin projelendirilmesi, inşası, pazarlaması konuları derinlemesine tartışılıyor demiş. Her ne kadar Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, yani çok konuşulacak şey var bu, hani gaz merkezi olmak kolay değil, yani koridor olmak, geçit transit ülke olmak filan, bunlar böyle biraz uzmanlık isteyen kavramlar ama daha yapılacak çok şey var demeye getirmişti Dmitri Peskov. Tabii bu Türkiye Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin bu süreçte gelişmesini engellemiyor. Ticaret hacmi 2025'e kadar 60 milyar dolara çıkacak diye Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Rusya'nın Vladimir İliçev bir açıklama yapmış. Zaten Rusya'dan uzmanlar da bu önümüzdeki sene Türkiye-Rusya ittifakının jeopolitik bir gerçeklik haline geleceği saptamaları yapıyorlar. Her ne kadar tabii kimi uzmanlar bu doğalgaz merkezi vesaire dahil olmak üzere pek çok değerlendirme yapsalar da seçimlerden, Türkiye'deki seçimlerden önce Batı yaptırımlarına Türkiye'nin katılması riskinden de bahsetseler de tabii Türkiye ile Rusya arasındaki hem ticari ekonomik ilişkiler hem de son dönemde aslında bunların da yansıması olan siyasi ilişkilerde hızlanmış gözüküyor. Amerikalılar çok mutlu değil bütün bu olup bitenlerden. Hatta işte doğalgaz dağıtım merkezi konusunda Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg'in Türk yetkilileri uyardığı yolunda haberler var. Ankara ziyareti sırasında böyle enerji kaynaklarından elde edilen geliri azaltmak lazım vesaire gibisinden. Amerikan Batı tarafında da bu şekilde görülüyor. Evet, ve Amerika 8 Kasım artık bir şey kalmadı. Joe Biden sahada her yere gidiyor geliyor. Anketler Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa ulaşacağını, Senato'da durumun belli eyaletlere bağlı olarak belirsiz olduğuna işaret ediyor. Pek çok anket var. Klasik konular yani kürtaj, iklim değişikliği, silahlı şiddet gibi konularda demokratlara daha çok güven var. Ama ekonomi başta olmak üzere göç gibi konularda cumhuriyetçiler ipi göğüsleyecek gibi gözüküyor. Kimi yorumcular cumhuriyetçilerin büyük bir zafer elde edeceği öngörüsünde bulunuyor. Hatta o yüzden Biden'ın Ukrayna sahasında bir gelişme, iyi haber. Çünkü çok milyarlarca dolar para boca edildi Ukrayna sahasına. Bununla bağlantılı düşünüyorlar. Bu arada Joe Biden MSNBC televizyonuna söyleşi verdi Delaware'de kendi eyaletini ziyaret ederken. Adaylığı 2024'te tekrar aday olmaya niyeti olduğunu ama henüz karar vermediğini söyledi. Yalnız biraz röportaj sırasında tabii içi geçmiş sunucu kendisini sayın başkan diyerek uyarmak zorunda kalmış. Kürsüde konuşma yaparken de hep böyle boşluğa döndüğü gözüküyor. Enteresan değerlendirmeler. Tabii 79 yaşında Joe Biden ama siyasi hırsından hiçbir şey eksik olmuyor. Trump bu arada 8 Kasım öncesi Trump ve ekibine 2020 seçimlerinde kongre baskını nedeniyle oluşturulan özel komitenin baskısı artıyor. Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a 4 ay hapis cezası verdiler ifade vermeye gitmediği için. Trump'ın da komite önünde ifade vermesi için mahkeme celpi çıkartmış durumdalar. Eski bir başkan olarak ayrıcalıklarını kullanmaya çalışıyor. Dava açacak herhalde. Bunu da göreceğiz nasıl sonuçlanacağını. Evine baskın yapmıştı Ağustos ayında FBI. Gizli belgeler falan ele geçirildi denildi. Bir şekilde bir Trump mücadelesi de belki 8 Kasım'dan sonra cumhuriyetçilerin alacağı desteğe göre de artabilir. Bu arada Amerikan yönetimi böyle Ukrayna operasyonu ile bir anda küreselleşmeci tavrından ulusal egemenlikçi sınırlara tırnak içerisinde çekilmişti biliyorsunuz. Başka ülkelere olmaz müdahale olabilir mi filan gibi açıklamalarını duyduk Anthony Blinken'ın. Haiti pek bu kategoriye girmiyor. Son 100 yıldır 3 kere Amerikan işgaline uğramış Haiti'ye yeniden bir çete terörü gerekçesiyle müdahale girişimi oldu. BM'den tasarı çıkartmaya çalıştılar ama şimdilik anladığım kadarıyla Rusya ve Çin Amerikan müdahalesi çok uluslu güçle tabii yani çeşitli başlıklarla bunun önünü açmadılar ama yaptırım özellikle orada Fransa sömürgesi onun G9 diye bir çetesi var. Onu gerekçe gösteriyorlar. Tabi birazcık deşip araştırdığınız zaman Amerikalı diplomat Helen Lalim kendisine Haiti'nin kraliçesi de diyorlar efendim. Barbekü'yü 2020 BM Güvenlik Konseyi raporunda kendisi yani şimdi yaptırım kararı çıkarttıkları Rusya ve Çin'de desteklemiş. Bu barbekü lakaplı çete liderini övmüş Amerikalı diplomat. Hakikaten çok acayip. Hem de G9'un o dönemde şiddet estirdiği bir dönem ama herhalde hesaplar başkaydı diyeceğim. Bugün de Haiti'de 2021 senesinde suikastle başkanın biraz Çin'e ve Rusya'ya açılmak isteyen başkanın suikastle öldürülmesine karıştığı anlaşılan bir lider var Haiti'de. Sokaklarda da Amerikan müdahalesine hayır çığlıkları atılıyor. Bakalım ne olacak Haiti'de. Ve artık az vaktim kaldı. Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Komitesi, Kongresi sona erdi. Merkez Komite seçildi cumartesi günü. Toplantı yapıldı ve beklendiği gibi Xi Jinping 3. dönemin yolu açıldı. Mao'dan bu yana bu bir ilk. Normalde 69 yaşında emeklilik de gerekiyor diye piyasalar çok olumlu tepki vermemiş gibi haberler görüyorum. Yeni liderlik bu arada ÇKP Genel Sekreteri olarak belirlendi. Yeni liderlikte Xi'ye yakın isimler tabii birlikte çalışacağı ekibe. Şangay Parti Sekreteri Li Qiang öne çıkan isimlerden, yeni seçilenlerden. Kimileri şaşırmış ama kendisi teknolojinin gelişimi için özel sektörün destekçisi gözüken bir isimmiş. Jack Ma'nın da destekçilerindenmiş efendim. Evet, tebrikler, kutlamalar. Putin kutladı Xi Jinping'i. Dünyanın dört bir yanından kutlamalar, tebrikler geldi. Çin'de şekillenen yeni liderliğe diyelim. Bugün burada bıraktım. Orta Doğu'dan birkaç başlığım vardı ama onlar çok yaşamsal değil. Yarın da bir kısmını aktarabilirim. Şimdi kısa süre önce konuştuk. Birgül Göker'le İtalya'yı konuştuk. İtalya'nın yeni hükümetini konuştuk. Onu dinleyelim efendim.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. İtalya'ya bağlanıyoruz. Gazeteci, yazar Birgül Göker Perdisa var. Telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz Birgül Hanım yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum. Bu İtalya'yı bu son dönemde çok konuştuk. Hakikaten siyaseti, İtalyan siyaseti çok hareketli. Hem Avrupa'yı da etkileyecek şekilde. Sizinle aslında Giorgia Meloni, İtalya'nın sağcı, aşırı sağcı kadın liderini konuşmuştuk daha önce. Şimdi tabii seçimleri kazandı 25 Eylül'de. Son olarak da hükümet kuruldu galiba, bir sağ kol, evet, değişik, ilginç bir hükümet öncelikle. İtalya nasıl karşıladı bunu, nasıl bir hükümet bileşimi oldu, karşımıza çıktı ilk defa bir kadın liderle? Önce onu sorayım size.
Evet, Meloni'nin kazanması ve bir kadın liderin İtalya'nın başına geçmesi, iktidar olması İtalya'da halk tarafından büyük bir sevinç gösterisiyle ya da mutlulukla karşılanmadı. Çünkü yani halk bazında da Meloni ile birlikte pek bir şeyin değişmeyeceği, Draghi politikalarının devam edeceği biliniyordu. Bu aslında seçimlere de yansıdı biliyorsunuz. Seçime giden halk oranı %63 ama bu %63'ün örneğin %8'i oylarını iptal etti. Yani geçersiz oy kullandı ve normalde gerçekte oy kullanan kitle %55. %55'in %20'si de düzen karşıtı partilere oy verdiğini düşünürseniz eğer, sağ parti ya da diğer işte düzen partilerinin aldığı oy oranı %35. Yani %35'in %25'ini alarak Meloni iktidar aslında. Yani halkın oyunu, halkın desteğini arkasında hissetmiyor. Bu nedenle çok büyük bir sevinç, mutluluk halk bazında yok. Sadece takip ediliyor tabii, bir şeyin değişmeyeceğini bildikleri için. Şöyle ki, ilginç bir hükümet kurdu, doğrudur. Hükümetin önemli makamlara getirdiği kişiler aslında devlet içinde devlet gibi güçlü insanlar bunlar. Ve Meloni'nin iktidarında kendi başlarına hareket edeceği ya da işte NATO ya da Atlantik bağlantısı dolayısıyla çevresinde hareket edeceği çok belli. Örneğin ben hemen birkaç ismi isterseniz vereyim.
Lütfen.
Örneğin Savunma
lütfen.
Bakanı çok ilginç. Savunma Bakanı'nın ismi Guido Crosetto. İtalyanlar da biliyorsunuz silah üretiminde çok etkin bir ülke. Başta gelen Batı ülkelerinden. Finmeccanica'yı bilirsiniz. Finmeccanica'nın yeni ismi Leonardo. Leonardo'nun temsilcisi Guido Crosetto. Yani bu zamana kadar silah satmış, silah satışı için uğraşmış. 3 seviyede bir
silah sanayinin temsilcisi yani. Öyle mi?
Temsilcisi, evet, yani silah sanayinin temsilcisi. Düne kadar da önemli bir dernek var İtalya'da. AYAD'ın başkanıydı. Bu dernek askeri sektörde faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu bir dernek. Yani sektörün de aynı zamanda başkanı ve işte önemli şahsı. Dolayısıyla bu kişinin savaşı barışa doğru bir destek vermesi hükümet mümkün değil. Aynı zamanda bu kişinin Meloni'nin istediği politikaları yapması olur ya, başka türlü mü politikalar isterse bakanından, yapması pek mümkün değil. Aslında bu kişi devlet içinde devlet gibi bir durum söz konusu. Diğer önemli isim örneğin Dışişleri Bakanı Antonio Tajani. O da subay bir aileden geliyor. Babası NATO kuvvetlerinde çalışmış bir subay. Kendisi de bir dönem İtalyan Hava Kuvvetleri'nde çalışmış subay. Bu kişi de çok güçlü NATO ve Avrupa Birliği destekçisi. Ekonomi Bakanı'na bakarsınız. Giancarlo Giorgetti, işte Draghi'nin önceki hükümetinde, Draghi'nin de sağ koluydu. Şimdi yeniden işte ekonomiyi götürecek. Sağlık Bakanı yine çok ilginç, biliyorsunuz Covid'den çıktık, dolayısıyla sağlık politikaları çok önemli. Orazio Schillaci bir önceki iktidarın teknik kadrosunda, teknik uzman kadrosunda yer alan, işte bütün Dünya Sağlık Örgütü politikalarına destek vermiş önemli bir şahsiyet ve aynı politikanın yine bu daha güçlü bir şekilde devam edeceği sinyali veriyor bu da. Tarım Bakanı çok ilginç. Tarım Bakanı Francesco Lollobrigi de aslında İtalyanların yeni eniştesi. Şöyle açıklayayım. Meloni'nin gerçek eniştesi. Yani ablasının eşi. Tarım ve gıda biliyorsun önemli bir sektör, evet. Önemli bir politikalar biliyorsun bekliyor tarım ve gıdayı ve bu bakanlıkta eniştesine gitmiş bulunuyor. Yani İtalyanların yeni eniştesi diye zaten adı hemen kondu. Çevre Bakanı ise bir önceki Çevre Bakanı ve ekibi devam ediyor. Dolayısıyla yani
değişen bir şey yok galiba yani.
Niye? Sadece vitrinden evet Draghi kalktı. Hatta şöyle güzel bir tanımlama da yaptı Tommaso Cerno, önemli bir gazeteci İtalya'da, dedi ki ejderin inine Meloni girmiş oldu. Yani aslında hiçbir şey değişmedi. Sadece inde Meloni var. Ejderin demesini, ejder demesinin nedeni de Draghi'nin soyadı Ejder. Ejderin inine Meloni girmiş oldu. Hiçbir şey evet. değişmedi. Hatta daha güçlü bir şekilde NATO, Atlantik bağları İtalya'nın güçlenmiş oldu. Dolayısıyla yani ne savaş politikası, ne sağlık politikası, ne tarım politikası İtalya'da Avrupa Birliği'nin ya da NATO, Amerika, Atlantik isteği dışında gerçekleşmeyecek. O görülüyor yeni hükümet.
Peki. Evet. Peki bir de son dakikada hükümet kurmadan önce Berlusconi'nin yine İtalyan siyasetine belki 21. yüzyılın başlarında damgasını vurmuş 90'lardan beri ama sonra geri çekilmiş bir şekilde. Partisi de koalisyon ortağı oldu ama ses kayıtları sızdı. Ukrayna Savaşı'nın sebepleri, Minsk Anlaşması'nın uygulanmamasıyla ilgili çok Avrupa'da anılmadığı için tabii bir tepki çekti. O tartışıldı mı, İtalya'da nasıl görüldü? Geri adım attılar sonra gerçi.
Berlusconi'nin tabii şimdi gerçekleri bilen politikacılar bunlar. Yani üst seviyede de şimdi NATO politikalarını takip ediyor da Avrupa Birliği politikalarını izliyor ama gerçekte ne olduğunu çok iyi bilen politikacılar bunlar. Ara ara tabii kendi ses kayıtları ortaya çıkıyor. Yani gerçekleri vurguladıkları ses kayıtları çıkıyor ama şimdi Berlusconi'nin Putin'le çok yakın ilişkileri ve Rusya ile ilişkileri vardı. İtalya'nın tarihten gelen çok yakın ilişkileri var Rusya ile, aynı komünizm döneminden de. Komünizm sonrasında da ticari ilişkileri çok güçlü İtalya'nın Rusya ile. Dolayısıyla çok büyük kaybı var bu Avrupa Birliği ekonomik kısıtlamalarından dolayı ve Berlusconi'de Putin'le ilişkilerini hep güçlü tutmuş bir lider. Dolayısıyla işin iç yüzünü çok iyi bilen bir insan. Bir iki böyle çıkışı oldu işte aslında. Putin'den değil de Zelenski'de olduğu, işte Ukrayna'da ve NATO politikaları olduğu söyledi ama hemen geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü Berlusconi kapana kısılmış durumda. Yani hem özel hayatındaki skandallar gündeme getirildi ve bununla ilgili mahkemeler sürüyor. Hem de işte vergi dolayısıyla şirket, aile şirketlerinin üzerine çok büyük baskılar var. Dolayısıyla ne zaman farklı çıkış yapsa Berlusconi hemen bu davalar tekrar gündeme taşınıyor. Dolayısıyla Berlusconi bir şey yapması mümkün değil. Yani Berlusconi kapanında kalacak gibi görünüyor. Salvini ve Meloni düzenin istediği politikaları İtalya'da sürdürecek, yani yapmayı sürdürecek diye düşünüyorum.
Peki o faşist etiketine ne oldu? Şimdi tabii Avrupa, özellikle liberal medyası Giorgio Meloni'yi faşist olarak niteliyordu. Mussolini'ye sahip çıkmasından tutalım da tabii İtalya'nın kardeşlerinin kökenine uzanan işte kadın sorunları vesaire pek liberal bir resim çizmiyordu çünkü. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla Avrupa Birliği, Biden yönetimi, efendim AB Avrupa Parlamentosu, herkes tebrik etmiş gözüküyor.
Evet,
İtalyan medyasında bu işler nasıl yine veriliyor? Ne oldu? Meloni'nin faşistliği gitti mi? Bitti mi şimdi?
Evet, İtalyan basını, ana akım basınında da İtalyan yeni iktidarın faşizm etiketi bir anda yok oldu. Bizde de şu anda ana akım medya işte merkez sağda olduğunu daha fazla gündeme getiriyor. İşte daha halk bazında kabul edilebilmesi için bu yönde haberler yapıyor. İşte propaganda yapıyor diyelim. Aynı şekilde evet, bağımsız medya bile getirdi. Bir anda işte bu iktidarın faşist etiketi ya da faşist yanı ortadan kalktı. Hem Avrupa'da hem Batı dünyasında hem de İtalyan medyasında diye. Aynı şekilde bizde de böyle bir tespit var tabii.
Peki İtalyan solu bu olup bitenlere ne diyor? Yani sesleri, solukları çıkıyor mu? Ne yönde çıkıyor?
Şimdi İtalyan solu hangi solu demekte fayda var? Bir demokratik parti var biliyorsunuz. Sol etiketi hala tuttuğunu iddia ediyor ama sol değil biliyorsun. Yani onlardan biri ses çıkmadı. Onlar da işte yeni hükümete başarı dileklerini sundular. Gerçek sol halk ise tabii tepkili. İtalya muhtemelen çok büyük protestolara girdi. Çünkü aynı politikalar devam edecek. Savaş politikaları, sağlık politikaları. Halk yorgun ve dolayısıyla dizgin 3 yıllık bir dönemden sonra, Covid salgınının politikalarından sonra. Şimdi de ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Çok büyük ekonomik sıkıntıları. İtalya'da Almanya gibi enerji krizinden en fazla etkilenen ülkelerden biri. Scholz Almanya'da işte bir şekilde tren koymaya çalışırken ABD, NATO politikalarına ya da Avrupa Birliği politikalarına, İtalya'da böyle bir durum yeni iktidarla olmayacak. Dolayısıyla halk huzursuz, yani işte bir süre sonra muhtemelen krizi daha fazla hissettiğinde meydanları hareketli göreceğiz İtalya'da, öyle görünüyor. Eğer düzen karşıtı solu düşünecek olursak, bu partiler işte baskın seçimle birlikte parlamentoya giremediler ama parlamento dışında muhalefeti sürdürecekler, muhtemelen protestolara da liderlik yapacaklar. Yani bu isimler ve partiler ortaya çıkmış durumda.
Hı hı. Peki yani İtalya'da çok çabuk değişiyor tabii hükümetler, böyle hı hı. Görev süresini tamamlayıp normal seçim çok görülmüyor. Bu konuda hı hı. Meloni hükümetiyle ilgili bu krizlerde düşünürse öngörüler hı hı. Var mı acaba?
Yani bu kadroyla, şimdi kadrosunun içinde ve parlamentoda kendisine tepki verecek ya da işte hükümeti zor durumda bulacak bir ekip yok. Parlamento dışında halk tepkisi, protestoları güçlü olursa, işte meydanlar çok hareketli olursa böyle bir şey olabilir tabii. Ama işte hareketlilik ne kadar olacak ona bağlı. Yani
bağlı.
Öfke çok büyürse, kontrol edilemez duruma gelirse olabilir tabii.
Faturalar falan gerçekten çok arttı mı İtalya'da? Yani gelen haberler hep o yönde. Yaşam maliyetleri
vesaire. Evet, faturalar arttı. çıktı. Ticari işleri yürüten küçük firmalarla da görüştüğünüzde, bu işte kafesiydi, barıydı ya da dondurmacısı konuştuğunuzda, birkaç ay sonra böyle giderse dayanamayacağız, kapatacağız diyorlar. 2022 yani bu yılın ilk 3 ayında küçüklü büyüklü kapanan şirket İtalya'da 110 bin. Yani çok az değil. Yani insanlar önlerini göremiyorlar ve şöyle bir baktığımızda ufak işletmeler kapanmaya başladı bile. Yani iyi bir prospektif yok İtalya'nın karşısında. Yani etkili, evet.
Sendikalar, işçi sendikaları bağlamında bir takım şeyler var mı? Tepkiler, hareketlilik vesaire?
İşçi sendikaları maalesef, işçi sendikaları bir süredir iktidar kontrolünde İtalya'da da. Biliyorsunuz Türkiye'de de böyle bir durum yaşandı. İktidar evet. geldiğinde bütün kurumlara sızdı ve işte böl yönet taktiğini uyguladılar. Aynı şekilde İtalya'da da öyle. Sendikalara güven yok. Sendikalar, özellikle büyük sendikalar, iktidarın kontrolünde ufak tefek bir iki sendik var, hareketliliği götüren, ama onun dışındaki bütün sendikalar maalesef iktidar kontrolünde.
Evet. Çok parlak bir resim gözükmüyor. Benzer, çok teşekkür. Evet, çok benzer aslında, dünyanın pek çok yerinde de birbirine benzer. Evet, yalnız benzerdim. Değiliz bu anlamda. Çok teşekkür ediyorum Birgül Hanım. Değerlendirme için İtalya'yı takip etmeye devam edeceğiz. Avrupa'nın gerçekten önemli bir ülkesi. Çok teşekkürler verdiğiniz, aktardığınız bilgiler ve değerlendirme için. Sağ olun. Çok teşekkürler.
İyi yayınlar, iyi yayınlar.
Evet, İtalya'yı konuştuk. Aşırı sağcı Meloni hükümeti, sağ koalisyon iktidara geldi. İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin liderliğinde, öncülüğünde faşist etiketleri konuluyordu. Ama tabii hemen ilk açıklamasında da NATO'ya olan bağlılık ve Ukrayna çatışmasında desteği Meloni ifade etti. Önümüzde böyle bir tablo var. İtalya'dan ışık tutmaya çalıştık bu tabloya efendim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın diyelim.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.